Ayrım 25, sayfa 237. Amber'in Serhat Arkan'ın ofisindeki duvarın üzerinde çalışmaya başlamıştı. Saçlarını sıkı sıkı at kuyruğu yapmış, üzerine daha önceden boyadan nasibini almış olan bir kot pantolon, tişört ve çalışma önlüğü giymişti. Ayağında iskele üzerinde rahat hareket edebileceği düz botları vardı. CD çalardan yayılan Teresa Berganza'nın muhteşem sesinden Vivaldi'nin Nisi Dominus'u, odadaki mistik objeleri neredeyse canlandırmak üzere notalar dokunduruyordu her birinin üzerine. Kabala kapısı, layık melek heykeli, onun elinden uçmak üzere olan kuş, hepsi sanki solumaya başlamışlardı. Dışarıdaki sağanak yağmur damlaları camlara kendinden geçmiş gibi vuruyor, sonra zikzaklar çizerek pervazlara doğru kayıyorlardı. Sabahtan beri dağılmayan bulutlar, günü hiç güneş doğmadan geceyle birleştirmiş gibiydi. Amber'in sol elinde, üzerinde muhtelif yağlı boya renk öbekleriyle parıldayan paleti ve sağ elinde desen fırçası, iskelenin üzerinde bir uçtan bir uca müziğin verdiği ritimle hareket halindeydi. Vivaldi'nin birbirini ustalıkla takip eden hızlı ve yavaş tempoları harika bir bütünlük içinde kaynaşırken, Psalm 136 kutsal olan da kutsaldan uzak olanı adeta bir potada eritiyordu. Yerde yayılı şeffaf naylonun üzerinde duvarı süsleyecek resimlerin eskizleri ve genel yerleşim planı duruyordu. Ama bu detay Amber'in için sadece bir yol göstericiydi. Eskizlerini hiçbir zaman birebir uygulamaz, çalışma anında içinde olduğu ruh haliyle, dinlediği müziğin onda yarattığı etkiyle deseni bambaşka bir yol ve renk düzeni alabilirdi. Hele şimdi içinde bulunduğu odanın zaman kavramını yok eden farklı enerjisinde kendisini fırçasının dokunduğu renkleri ve duvar üzerindeki işaretlemelerini tamamen kulağında yankılanan seslere ve içgüdülerine bırakmıştı. Vivaldi'nin müziğinde Invicti Bellate sırasını aldığında Amber'in çoktan duvarın tamamında oluşacak resmi görebiliyordu. Sonsuzluğa açacağı bir çerçevede Dante'nin İlahi Komedyası'ndaki 9 daireyi ve o daireler içindeki her bir bölümde şeytan görüntülerini resimleyecekti. Birden canlandırdığı resim ve kullanacağı renkler duvarın arkasında bir tabloda hazırmış gibi gözünün önünde belirmişti. Ona kalan sadece üzerinden gitmekti. Önünde dev bir boyutta küçük çocuklara örnekleri verilen boyama kitabı oluşmuştu sanki. Duyduğu heyecandan bedeni ısınmıştı. Elindeki paleti ve fırçayı iskelenin üzerine bırakıp yere atladı. Malzemelerini dizdiği masanın üzerindeki boş eskiz kağıtlarından birini çekti, kurşun çizim kalemiyle ezberinden gün ışığına çıkan Dante'nin dairelerini bir telaş hemen not etmeye başladı. Cehenneme giriş. Korkaklar avlusu, Acheron Nehri yerini alacak. Birinci daire Limbus. İkinci daire asıl cehennem. Korkunç yüzü ve aç köpek misali Minos, gelen cehennemliğin, iblisin elçisinin günahlarını inceler. Üçüncü daire oburlar, paraya ve unvana oburluk işlenecek. Dördüncü daire hasisler, müsrifler. Beşinci daire Styx, bataklığı, öfkeliler ve ek olarak Dite şehri. İblis, Dis'in şehri. Son dört daireyi içine alır ve aşağı cehennemdir. Altıncı daire. Sapkınlar. Alegorik anlamda iblisin elçisinin kadını üzerindeki fantezileri kullanılabilir. Yedinci daire. Saldırganlar. Soydaşlarına karşı zor kullananlar. Soydaşları, aile ve ortaklar temsil edebilir. Sekizinci daire. Hileciler. Birinci hendek. Başkalarını ve kendilerini aldatanlar. Sekizinci daire. Hileciler. İkinci hendek, dal kavuklar, şeytanın etrafına bol sayıda yerleşir. Sekizinci daire, hileciler. Üçüncü hendek, rüşvet yiyenler. Burada iblisi, elçisini ve hempasını yerleştir. Sekizinci daire, hileciler. Üçüncü hendek, rüşvet yiyenler. Burada iblisi, elçisini ve hempasını yerleştir. Sekizinci daire, beşinci hendek, rüşvet yiyenler. Para aşıranlar. Aynı ekip, tam kadro burada olsunlar. Sekizinci dairenin diğer hendekleri, mürailer, hırsızlar, yalancı müşavirler, ara bozucular ve bölücülük yapanlar. parçalayanlar, tahripçiler, madenlere hile karıştıranlar, varlığın sahipliğine hile karıştırmak burada işlenebilir. Kalpazanlar, sözleri tahrif edenler. 9. Daire 1. Bölüm. Kayına, hısım ve akrabalarına ihanet edenler. 9. Daire 2. Bölüm. Antenora, vatan hainleri. Ailenin sahip olduklarının sınırları bir vatan sınırı gibi kabul edilebilir. 9. Daire 3. Bölüm. Tolomea, konuklarına ihanet edenler, ortaklar konuk yerine geçebilir. 9. Daire 4. Bölüm. Giudecca, veli nimetlerine ihanet edenlerin azap çektiği yer ve sonuncu bölüm. Amber'in notlarında cehennemin son dairesini tamamladığında durdu ve o an fark etti ki heyecandan nefes dahi almamıştı. Vücut harareti öyle yükselmişti ki üzerindeki önlüğü çıkarmak ihtiyacını hissetti. Kendisi için hazırlanmış tepside duran bardaklardan birine buz ve üzerine soda doldurdu, kana kana içti. Üzerinde renkli fırça darbeleriyle yapılacak desenin ana sınırları hareketlendirilmiş olan duvarın önünde durdu ve az önce notlarını aldığı tüm cehennem dairelerini, hendekleri, alevleri, iblisleri, işbirlikçilerini renkleriyle görüp seslerini duyarak izledi. Diğer bir tarafta melekler, sonsuzluğun cennete açılan bahçe sınırından itibaren duvarı saracaklardı. Cennetten kovulmadan önce en güzel melek olan Lucifer, tanrıların attıkları yıldırımlarla vurulan iki dev Tityos ve Tifoeus, kendini beğenmişliğin harika örneğini veren Ephialtes, arz ile Uranus'un oğulları muhteşem Briareus, suda yüzünden aksini görüp kendisine aşık olan Narkissos, 5. hendeğin zebanileri kara melekler yani malebranceler ve daha bunlar gibi nice karakter de daireler arasında yerlerini alacaklardı. Amberi'nin neredeyse kanlı canlı karşısında hareket halinde olan tablonun verdiği ağır duygusallıkla gözüne yaş gelmişti. Onu, eşi ve çocuklarıyla beraber yaşamış oldukları kötülükten, yaratıcılığa geçiren algılama ve duyu kabiliyeti için Allah'a teşekkür etti. Birden aklına, seneler evvel İlahi Komedya'yı okurken altını çizip ezberlediği bir cümle geldi. Aslında konuşmadığı bir lisanda ezberine kayıtlı olan bilgi kendisini şaşırtmıştı. Unutmak endişesiyle hemen yazdı. Vexilla Regis Prodeunt Inferni. Cehennem hükümdarının sancakları ilerliyor. Bunu da resmin içinde kullanmalıydı muhakkak. Resmin şifresi çözülmüştü. Bundan sonra ne yapacağını, hangi renkleri kullanacağını hiç düşünmeyecekti bile. Başlangıçta kurguladığından, hayal ettiğinden çok daha mükemmel bir kompozisyon yaratılmıştı. Ve bunun yaratıcılığında ilhamının sadece kendi yetisiyle sınırlı olmadığını, özel bir yardım aldığını hissediyordu. Mistik bir duyguyla içinde tatlı bir ürperti oldu, dudaklarına tatlı bir tebessüm yayıldı. Dışarıda yağmur, Vivaldi'nin notalarıyla birlikte sonsuzluğu yıkamaktaydı. Selçuk'un evinde birkaç kutlama bir arada yaşanmaktaydı. Holding için peşinde olunan son kredi anlaşması da bugün imzalanmıştı. Vardar adı ve Vardar Holding kimliği bankaların itirazsız kredi verişini kolaylaştırmıştı. Kredi veren bankaların tümü ailenin o güne dek dürüst, borçsuz, harçsız, kazançlı, atılımcı, yenilikçi, devrinin önde giden iş zihniyetini kendilerine garanti olarak görmüşlerdi. Verdikleri krediyi hakkıyla geri alacaklarına dair en ufak bir şüpheleri yoktu. Üstelik Vardar Holding'in bünyesinde sadece hali hazırda muhteşem bir ihracat performansı sergiliyor olmasının dışında Avrupa Birliği'nin norm ve standartlarına birebir uyum, muazzam bir makine parkı vardı. Bu zenginliği ayrıca çok değerli araziler desteklemekteydi. Kısacası şartlar nasıl gelişirse gelişsin, Vardarlara verilen krediden zarar edilmesi mümkün değildi. Selçuk'un kafası da kendi adına kredi aldığı bankalarla aynı çalışmaktaydı. Ama şimdilik bunu sadece şeytanı çok iyi biliyordu. Henüz kendisi dahi tam farkında değildi. İşte şimdi bu akşam krediyi veren bankaların patronlarını ve Selçuk'un arkadaşlığına yatırım yapmış olduğu önemli köşe yazarlarını evinde topladığı akşamdı. Zinet keyiften dört köşeydi. Ucuz muhabirlerin haberlerine konu olmak için paralanırken, şimdi Selçuk Vardar'ın karısı olarak gazetelerin ağır toplarını ağırlıyor olmak muhteşem bir doyumdu. İntikam daha tatlı alınamazdı. o çok bilmiş karılarıyla beraber gelen medya şımarıkları nasıl da Selçuk'un etrafında pervane oluyorlardı. Ama tavır takınmayacak, her şeyi de alttan alacak ve farklı bir taraftan onlara geçmişinden geleni ödetecek sabrı vardı Zinet'in. Kaldı ki gelen çiftler içinde Bota pansiyon zamanından ilişkisi olan gazeteciler de vardı. Onlar onu bilirdi, o da onları. Dolayısıyla bir diğerinin sırrını ifşa edecek değillerdi. Aynı zaafı paylaşmış herkes gibi aralarında sözsüz bir anlaşma vardı, bir diğeriyle ilgili açık vermeyeceklerdi. Onlar Zinet'i kocasına, o da onları karılarına karşı kollayacaklardı. Herkes bir diğerini korumaya alacaktı işte. Durum bu kadar basitti. Bu sebepten gece çok sıcak akıyordu. Bir bütünlük vardı beraberlikte. Zinet'e seneler boyunca onun bunun çağrısını yerine getiren bir manken ajansı elemanıyken, şimdi esip kükreyen önemli köşe yazarları ve gazete patronlarını bir sanayi patronunun karısı olarak evinde ağırlamak inanılmaz bir doyum veriyordu. Aslında aşçılığı olmayan aşçısıyla günlerdir menü denemeleri yapmış, kocasının yönlendirdiği gibi sunulabilecek en mükemmeli yakalamaya çalışmıştı. Bu akşam Zinet için şahsiyetini, artık ait olduğu yeri ve geleceğini ağırlıkla ortaya koymak için mükemmel bir fırsat gecesiydi ve tadını çıkaracaktı. Ve çıkardı da. Geceye katılan ve Zinet'in geldiği yeri ve tarzını herkesten iyi bilenler dahi artık durduğu ve sahip olduğu yerin farkında, onu daha eskiden bildikleri kimliğiyle değil, saygı duydukları bir sanayi imparatorunun saygın karısı kimliğiyle kabullenmeyi seçtiler. Yaşam kabulden ibaretti. Kabul ettiğin kadar yaşamın içinde kalıyordun, inkar ettiğin kadar dışlanıp yok oluyordun. Bunu en iyi bilenlerden biri Zinet'ti. Onu tanıdıkları gün sadece kendi halinde köşe yazarlarıydılar, şimdi ise patronlarının Ankara bağlantısı olmuşlardı. Günlük yaşam kavgaları, tahsilleri, görgüleri aynı olmasa bile aynı hesapların insanlarıydılar ve bu onları birleştiriyordu. Aynen hiçbir geçmiş benzerliği olmadan Zinet'in Selçuk'la birleşmesi gibiydi bu ilişkiler. Gece hem ev sahipleri hem de misafirler açısından son derece bereketli geçti. Selçuk'un yönlendirmesiyle Zinet, köşe yazarlarının eşleriyle harika bir bağlantı kurmuştu. Birkaçına Avrupa'ya gitmek üzere kendisine yol arkadaşı aradığından, Selçuk'un yoğun programı dolayısıyla yalnız gitmek zorunda olduğundan ve neticede çok yakın bir arkadaşın masraflarını ödeyerek yanında götürebileceğinden ayrı ayrı bahsetmişti. Bu konuyu tek tek açtığı kadınların neredeyse hemen hepsi bu yolculuğa çok hevesli görünüyordu. Şimdi iş en çok hangisinin kocası üzerinde daha etkili olup daha pozitif bir Selçuk ve Zinet Vardar haberi yaptıracağındaydı. Bu arada Selçuk da erkek misafirleriyle ayrı bir köşede holdingin yeni yatırımları üzerine onları bilgilendirmekteydi. Bu gece çok formdaydı. İmzalanan kredi miktarlarını kendi hesabında gibi düşünüyor, çok yakında elini atabileceği bu muazzam miktarın düşüncesi dahi kendisini çok ama çok zengin hissetmesine yetiyordu. Diğer taraftan libidosu büyük tatmin yaşamaktaydı. Henüz kimseye ilan etmemişlerdi ama Zinet hamileydi. Bu defa doğacak olanın imparatorluğunun varisi bir erkek çocuğu olmasını diliyordu. Aynı saatlerde Holding'in fabrikasında karanlık işler dönmekteydi. Vardiya değişiminden sonra bir müddet içeride kalmış ve henüz çıkmakta olan ustabaşılardan biri bahçenin dışında yan duvarın dibine çekilmiş sessizce bekleyen kamyonu görünce işkillendi ve yanaşıp kamyonun şoförüne ne olduğunu sordu. Mal yüklemeye geldim dedi şoför. Ne malı bu saatte? Ben onu bilmem. Bu saatte burada olmam söylendi. Ne yüklerlerse götüreceğim. Ustabaşı burası yükleme alanı değil dedi endişeyle. Yükleme saati de değil. Dedim ya ben bilemem. Ben emir kuluyum. O anda şoförün cep telefonu çalmıştı. Peki abi ben bekliyorum ama burada biri var problem çıkarıyor. Kim bilmiyorum. Adam dönüp ustabaşına sordu. Sen kimsin? Ben burada çalışıyorum, ustabaşıyım. Abi ustabaşıymış, öyle diyor. Vereyim kendisini, sen konuş. Şoför telefonu emekler ustabaşına verdi. Alo. Telefonun diğer ucundaki ses bu müdahaleden rahatsız olduğu belli. Kimsin diye sordu. Ben Ragıp Usta. Ragıp Usta, ben Şükrü Akseki. Yüklemeye engel mi oluyordun? Adamcağız müdürlerinden birinin sesini duymayı hiç beklemediğinden mahcup atıldı. Kusura bakmayın efendim. Kamyonun durduğu yer ve bu saatte yükleme yapması garip gelmişti. Sen seni ilgilendiren işe bak Ragıp Usta. Özür dilerim efendim. O esnada bahçe duvarından aşağıya kamyonun kasasına naylon torbalarla kumaş ruloları atılmaya başlanmıştı. Şükrü, ustabaşının problem çıkarabileceğinden endişeyle eklemek ihtiyacını hissetmiş olmalıydı. Bunlar seri sonu ve defolu mallar Ragıp Usta. Başka bir soran olursa diyeceğin budur. Üstüme vazife değil efendim diye mırıldandı ustabaşı. İyi geceler efendim. Telefonu tekrar şoföre teslim etti. Az ileride arka sokaktaki evine doğru yürürken bir kamyonu dolduracak kadar defolu ve seri sonu malın ne zaman, nasıl biriktiğini düşünmekteydi. Minimum freyle çalışan ekibin ustabaşı olarak kendisine söylenenleri akla almamıştı. Şükrü Akseki'ye geldiği günden beri ısınamamıştı. İkinci kuşaktır ailenin yanında çalışan birçok işçiden biriydi Ragıp Usta. Neredeyse içine doğdukları ve bünyesinde kendilerini bir büyük aile hissettikleri Vardar Holding'in yönetim tarzı değişmekteydi. Uzaklaşan aile fertlerinin yerine gelenler, sahip oldukları titrelere rağmen katiyen bulundukları yeri hak etmiyorlar ve dolduramıyorlardı. Ragıp Usta üstüme vazife değil demişti ama gördüklerini düşündükçe rahatsızlık duyuyordu. Bunu vazife edinmesi ve haber vermesi iş ahlaki açısından tamam olanıydı. Bu konuyu ismi de şifre olmadan en rahat konuşabileceği kişi Vecdi Bey'di. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. T-shirt, T-S-H-I-R-T, Teresa Berganza, T-E-R-E-S-A, B-E-R-G-A-N-Z-A, Vivaldi, V-I-V-A-L-D-I, Nisi Dominus, N-I-S-I-D-O-M-I-N-U-S, Psalm, P-S-A-L-M, Invicti Bellate, I-N-V-I-C-T-I, B-E-L-L-A-T-E, Dante, D-A-N-T-E, Acheron, A-K-H-E-R-O-N, Limbus, L-I-M-B-U-S, Minos, M-I-N-O-S, Styx, S-T-Y-X, Dite, D-I-T-E, Dis, D-I-S, Caina, C-A-I-N-A, Antenora, A-N-T-E-N-O-R-A, Tolomea, T-O-L-O-M-E-A, Giudecca, G-I-U-D-E-C-C-A, Lucifer, L-U-C-I-F-E-R, Titios ve Tifeus, T-I-T-Y-O-S, T-Y-P-H-O-E-U-S, Ephialtes, E-P-H-I-A-L-T-E-S, Briareus, B-R-I-A-R-E-U-S, Narkisos, N-E-N-A-R-K-I-S-S-O-S, Malebranche, M-A-L-B-R-A-N-C-H-E, Vexilla Regis Prodeunt Inferni, V-E-X-I-L-L-A-R-E-G-I-S, P-R-O-D-E-U-N-T-I-N-F-E-R-N-I.